Ayrım 11. Toz gibi yıldızlar. Asimov. Sayfa 112. 10. bölüm. Belki. Byron Farrell'in dünyada aldığı uzay uçuşu eğitimi büyük oranda teorikti. Üniversitede uzay mühendisliğinin çeşitli evrelerini kapsayan dersler vardı. Fakat iş gerçek bir gemi idare etmeye geldiğinde hiperatomatik motor teorisi üzerine aldığınız yarım sömestrlik eğitimin çok az yardımı dokunuyordu. En iyi ve en yetenekli pilotlar zanaatlarını sınıfta değil uzayda öğrenirdi. Byron gemiyi kazasız belasız kaldırmayı başardı ancak bunun sebebi beceriden ziyade şanslı. Vicdansız kontrollere tahmin ettiğinden daha hızlı yanıt veriyordu. Dünyadayken ustalıkla kaldırıp tekrar indirdiği birkaç gemi olmuştu ama onların hepsi öğrencilerin kullanabilmesi için bakımdan geçirilmiş eski ve ağır modellerdi. Aheste aheste son derece bitkin bir şekilde hareket eder, güçlükle kalkışa geçer ve atmosferi aşıp uzaya çıkarlarken kendi etraflarında yavaşça dönerlerdi. Vicdansız ise hiç çaba sarf etmeden kalkmış, dosdoğru yukarı fırlamış ve havada ıslık çalarak ilerlemişti. Byron koltuğundan düşmüştü, neredeyse omzu çıkıyordu. Uçuş tecrübeleri olmadığından kemerlerini sıkı sıkıya bağlayan Artemisia ile Gilbert ise dolgulu kayışların yol açtığı morluklara maruz kalmıştı. Yerde yatmakta olan tiranlı tutsakları ise duvara doğru kaymış, bir yandan bağlarıyla cebelleşirken diğer yandan da bir küfür savurmuştu. Byron titrek bacaklarının üstünde doğrulmuş, tiranlıya bir tekme atıp karamsar bir sessizliğe bürünmesine sebep olmuş, sonra da duvar trabzanları boyunca bir elini diğerinin önüne atıp geminin süratine karşı mücadele ederek güçlükle koltuğuna geri oturmuştu. Ardından ön taraftaki güç iticilerini çalıştırarak geminin giderek artan hızını katlanılabilir bir seviyeye düşürmüştü. O ana dek Rodya atmosferinin üst katmanlarına ulaşmışlardı bile. Gökyüzü burada koyu mordu ve geminin dış yüzeyi sürtünme kuvveti yüzünden o kadar ısınmıştı ki sıcaklığı içeriden bile hissediliyordu. Gemiyi Rodya'nın çevresindeki bir yörüngeye sokmak saatlerini aldı. Byron gezegenin yer çekiminden çıkmak için gereken hazır hız hesaplamalarını bulamamıştı. Bu yüzden deneme yanılma yöntemine başvurmak, ön ve arka iticileri dönüşümlü olarak kullanarak hızı bir arttırıp bir azaltmak ve yer çekimi alanının yoğunluğunu ölçerek gezegenle aralarındaki mesafeyi gösteren kütle ölçeri kontrol etmek zorunda kalmıştı. Neyse ki kütle ölçer daha evvelden Rodya'nın kütlesine ve yarı çapına göre ayarlanmıştı. Byron'ın hatırı sayılır derecede deney yapmadan kalibrasyonu kendi başına ayarlaması mümkün değildi. Sonunda kütle ölçer sabitlendi ve 2 saatten uzun bir süre boyunca herhangi bir fark edilir kayma göstermedi. Byron rahatladı, diğerleri de kemerlerini çözdü. ''Eliniz hiç hafif değil Lord Kahya'' dedi Artemisia. ''Burada gemi uçuruyorum Lady'm'' diye kestirip attı Byron. ''Eğer daha iyisini yapabiliyorsanız buyurun deneyin ama ben gemiden indikten sonra...'' ''Sessizlik, sessizlik, sessizlik'' dedi Gilbert. ''Bu gemi huysuzluk etmek için fazla küçük. Ek olarak madem bu sıçrayan hapishanede rahatsız edici derecede yakınlaşmak zorunda kalacağız, lordları ve lady'leri bir kenara bırakalım.'' derim. Yoksa sohbetlerimiz katlanılmaz bir hal alacak. Ben Gilbert'ım, sen Byron, o da Artemisia. Bu hitap şekillerini ya da münasip gördüğümüz farklı biçimlerini aklımızda tutmamızı tavsiye ederim. Gemiyi uçurma meselesine gelince, neden buradaki tiranlı dostlarımızdan yardım almıyoruz?
Tiranlı ona dik dik baktı.
Olmaz dedi Byron, ona güvenemeyiz. Ayrıca gemiye alıştıkça pilotluğum da iyileşecektir. Henüz bir yerlere çakılıp sizi paramparça etmedim değil mi?
Omzu hala yanıyordu ve acı her zamanki gibi onu hırçınlaştırıyordu.
Şey dedi Gilbert, pilotu ne yapacağız o zaman?
Onu soğukkanlılıkla öldürme fikri hoşuma gitmiyor dedi Byron. Ayrıca bunun bize faydası olmaz. Tiranlıları 2 kat daha fazla heyecanlandırmaktan başka bir şey başaramayız. Egemen ırktan birini öldürmek gerçekten de affedilmez bir günahtır.
Diğer seçeneğimiz nedir?
Onu bir yere bırakacağız.
Tamam ama nereye?
Rodya'ya.
Ne?
Bizi aramayacakları tek yer orası. Hem zaten kısa bir süre sonra inmemiz gerekecek.
Neden?
Bakın, bu komiserin gemisi ve onu gezegenin farklı noktaları arasında dolaşmak için kullanıyordu. Uzay yolculuğuna uygun şekilde tedarik edilmemiş. Başka bir gezegene gitmeden önce geminin tam bir envanterini çıkarmamız ve yeteri kadar yiyecek ve içeceğimizin olduğundan emin olmamız gerekiyor.
Artemisia şevkle kafa salladı. Doğru diyorsun. Güzel, ben bunu düşünemezdim. Çok zekice Byron.
Önemli değil dercesine bir hareket yapmasına rağmen delikanlının içi ısındı. Kız ilk defa ona adıyla hitap ediyordu. Canı isteyince çok hoş biri olabiliyordu doğrusu.
Ama pilot derhal konumumuzu telsizle üstlerine bildirir dedi Gilbert.
Sanmıyorum dedi Byron. Her şeyden önce Rodya'nın da ıssız kesimleri vardır diye tahmin ediyorum. Pilotu bir şehrin ticaret bölgesine ya da bir Tiran garnizonunun ortasına bırakacak değiliz. Ayrıca üstleriyle iletişime geçmek için düşündüğünüz kadar hevesli olmayabilir.
Söylesene asker, Han'ın komiserinin özel kruvazörünü çaldıran bir ere ne olur?
Esir yanıt vermedi ama dudakları solgun ve ince bir çizgi halini aldı. Byron onun yerinde olmak istemezdi. Aslında askerin bir suçu yoktu. Rhoda, kraliyet ailesinin üyelerine nezaket göstermenin başına bela açacağını tahmin etmesi imkansızdı.
Tiran askeri kanunlarına harfi harfine bağlı kalarak komutanının emri olmadan onları gemiye almayı reddetmişti. Direktörün kendisi gelse bile geri çevirmek zorunda kalırdım diye ısrar etmişti.
Ama bu esnada üçlü ona iyice yaklaşmıştı. Askeri kanunlara daha sıkı sıkıya bağlı kalıp silahını da çekmesi gerektiğini fark ettiğinde ise artık çok geçti. Nöronik bir kamçının ucu göğsüne dokunuyordu.
O zaman bile kolay kolay teslim olmamıştı ve onu durdurmak için kamçıyla göğsüne vurmaları gerekmişti. Yine de askeri mahkemeye çıkarılıp suçlu bulunacağı kesindi. Bundan hiç kimsenin şüphesi yoktu, bilhassa da kendisinin.
İki gün sonra Southwark şehrinin dış kesimlerine iniş yaptılar. Rhodia nüfusunun ana merkezlerinden uzakta olduğu için burayı kasten seçmişlerdi. Tiranlı askeri bir geri tepme ünitesine bağlamış ve en yakın kasabanın 80 kilometre kadar yakınına doğru süzülmeye bırakmışlardı. Boş bir sahile gerçekleştirdikleri iniş çok sarsıntılı değildi. Aralarında tanınma ihtimali en düşük kişi olduğundan gerekli malzemeleri satın alma işini Byron üstlendi. Gilbert'ın yanında getirmeyi akıl ettiği Rhodia paralarının büyük bir kısmı erzakları taşımak için aldığı iki tekerlekli bir el arabasına gitti. Geri kalanı da temel malzemeleri almaya ucu ucuna yetti.
''Eğer paramızı Tiran lapası alarak çarçur etmeseydin başka şeyler de satın alabilirdin.'' dedi Artemisia.
''Yapacak başka bir şey yoktu.'' diye çıkıştı ona Byron. ''Bu senin için Tiran lapasından ibaret olabilir ama faydalı bir yiyecektir ve bizi satın alabileceğim diğer her şeyden daha çok tok tutacaktır.''
Siniri bozuldu. Tüm o şeyleri şehirden çıkarıp gemiye yüklemek tam bir hamallıktı. Ayrıca Tiranlar tarafından işletilen bir pazardan alışveriş yaparak hatırı sayılır bir riske de girmişti. Takdir görmeyi beklemişti. Üstelik başka bir alternatifi de yoktu. Tiranlılar çok küçük gemiler kullandıklarından erzak tekniklerini tamamen değiştirmişlerdi. Diğer donanmaların aksine geniş depolama alanları kullanamıyor ve kesilmiş hayvan bedenlerini sıra sıra asarak bütün halinde taşıyamıyorlardı. Gerekli kalorileri ve besin faktörlerini içeren standartlaştırılmış konsantre yiyecekler geliştirmek ve onlarla idare etmek zorunda kalmışlardı. Bu yeni yiyecekler doğal bir hayvani besinin işgal edeceği yerin yalnızca 20'de birini kaplıyor ve düşük dereceli depolarda paketlenmiş tuğla misali taşınabiliyordu.
''Eh, yine de tadı berbat.'' dedi Artemisia.
''Eh, alışırsın.'' diye çıkıştı Byron, onun huysuz tavırlarını aynen taklit ederek. Arta kızarıp sinirle oradan uzaklaştı.
Byron genç kızı rahatsız eden asıl şeyin yer darlığı ve bunun yanında getirdiği tüm o diğer şeyler olduğunu biliyordu. Sorun bir metrekareye daha fazla kalori sıkıştırmak için yavan bir yiyecek tüketmek zorunda kalmaları değildi. Farklı odalarda uyuyamamalarıydı. Bir makine dairesi ve bir de geminin büyük bir bölümünü kaplayan kumanda odası vardı.
Ne de olsa bu bir savaş gemisi, lüks bir gezinti teknesi değil diye düşündü Byron. Bunlara ek olarak bir depo ve içinde iki tane üç katlı ranza bulunan küçük bir kamera da bulunuyordu. Tuvaletse kameranın hemen dışındaki küçük bir girintide yer alıyordu. Tüm bunların anlamı ise sıkışıklıktı. Bunların anlamı sıfır mahremiyetti. Anlamı Artemisia'nın burada kadın kıyafetlerinin, aynaların ve banyonun bulunmadığı gerçeğini kabullenmek zorunda olduğuydu. Buna alışması gerekiyordu. Byron onun için elinden gelenin fazlasını yapmış, yolundan hatırı sayılır derecede sapmıştı. Neden kız bundan memnun olup arada bir gülümseyemiyordu ki? Halbuki güzel bir tebessümü vardı ve öfkeli mizacı dışında hiç de fena biri sayılmazdı. Ah, o mizacı yok muydu, o mizacı? Neden vaktini kızı düşünerek boşa harcıyordu ki? En kötüsü de su meselesiydi. Tiran bir çöl gezegeni olduğundan su orada çok değerliydi ve gezegen halkı onun kıymetini biliyordu. O yüzden gemide hiç yıkanma amaçlı su yoktu. Tiranlı askerler duş yapmak ve çamaşırlarını yıkamak gibi işlerini bir gezegene indikleri zaman hallederlerdi. Yolculukları sırasında biraz kirlenip terlemenin onlara bir zararı dokunmazdı ne de olsa. İçmek için depolanabilen su bile uzun yolculuklara ucu ucuna yetiyordu. Sonuçta su ne yoğunlaştırılarak ne de buharlaştırılarak taşınabilen, olduğu gibi depolanması gereken bir şeydi. Besin maddelerinin içerdiği su miktarının çok düşük olması bu durumu iyice kötüleştiriyordu. Gemide vücudunuzun kaybettiği sıvıyı yeniden kullanabilmek için damıtma cihazları da mevcuttu. Fakat ne işe yaradıklarını anladığında Byron'un midesi bulanmış ve atıkları geri kazanılmadan yok edilmeye programlamıştı. Geri dönüşüm işlemi kimyasal anlamda mantıklı bir prosedürdü ama bu tür şeylerin eğitimini almalıydınız. İkinci kalkışları ilkine nazaran daha sarsıntısız geçti. Ardından Byron bir müddet kontrolleri kurcaladı. Geminin kontrol paneli dünyadayken kullandıklarına çok az benziyordu. Endişe verici derecede daraltılıp küçültülmüştü. Bir yandan düğmeleri ve kadranları kurcalarken diğer yandan da ne işe yaradıklarını kağıtlara yazıp panelin üstüne yapıştırdı. O sırada pilot kabinine Gilbert girdi. Byron omzunun üstünden geriye bir bakış attı. Artemisia kamerada sanırım.
Geminin içindeyken olabileceği başka bir yer yok.
Onu görürsen buraya kendim için bir karyola kuracağımı söyle. Sana da aynısını yapmanı tavsiye ederim. Böylece kamera ona kalmış olur dedi Byron. Tam bir çocuk gibi davranıyor diye mırıldandı ardından.
Bazen sen de öyle oluyorsun Byron dedi Gilbert. Artemisia'nın nasıl bir hayata alışkın olduğunu unutma.
Peki unutmam. Ne olmuş yani? Benim nasıl bir hayata alışkın olduğumu sanıyorsun ki? Ben de asteroid kuşağındaki bir maden arazisinde doğmadım herhalde. Nefelos'taki en büyük çiftlikte doğdum ben. Ama kendini bunun gibi bir durumun içinde bulduğun zaman şartlara uyum sağlamalısın. Kahretsin, geminin boyunu uzatamam ki yeterince su ve yiyecek taşıyabilelim. Duş konusunda da bir şey yapamam. Artemisia sanki bu gemiyi şahsen ben üretmişim gibi bana çatıyor. Gilbert'a bağırmak rahatlatıcıydı. Aslına bakarsanız herhangi birine bağırabilmek de öyleydi. Ama tam o sırada kapı yine açıldı ve eşikte Artemisia görüldü.
''Yerinizde olsam bağırmaktan kaçınırdım Bay Farrell'' dedi buz gibi bir sesle. ''Sesiniz bütün gemiden duyuluyor.''
Çok da umurumda. Hem madem bu gemiden o kadar rahatsızsın, eğer babam beni öldürtmeye ya da seni evlendirmeye kalkışmasaydı, ikimizin de burada olmayacağını kendine hatırlat.
Babam hakkında konuşma.
Canım, kimin hakkında konuşmak isterse konuşurum.
Gilbert elleriyle kulaklarını kapattı.
Lütfen.
Adamın bu hareketi tartışmayı kısa bir süreliğine durdurdu.
''Nereye gidebileceğimizi kararlaştırabilir miyiz artık? Bu gemiden ne kadar çabuk kurtulursak o kadar rahat edeceğimiz ortada.''
''Katılıyorum Gil'' dedi Byron. ''Şunun dırdırını dinlemek zorunda kalmayacağım bir yere giderim bana yeter.''
''Ah, uzay gemisindeki kadınlar.''
Artemisia onu duymazdan gelip sadece Gilbert'a hitaben konuştu. ''Neden Nebula bölgesini tamamen terk etmiyoruz?''
Sizi bilmem ama diye araya girdi Byron çabucak. Benim çiftliğimi geri almam ve babamın cinayeti hakkında bir şeyler yapmam lazım. Ben krallıklarda kalacağım.
Burayı ilelebet terk ederim demedim. Sadece bizi arama çalışmaları azalana kadar.
Hem çiftliğin için ne yapabilirsin ki? Tiran İmparatorluğu paramparça olana dek orayı geri alamazsın. Ve ben bu konuda herhangi bir şey yaptığını görmüyorum.
Ne yapacağımı sen boş ver, o benim işim.
Bir tavsiyede bulunabilir miyim diye sordu Gilbert. Oluşan sessizliği evet olarak algıladı ve devam etti. O zaman size nereye gideceğimizi ve Arta'nın da dediği gibi imparatorluğun yıkılmasına yardım etmek için tam olarak ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim.
Ya bunu nasıl yapacakmışız peki?
Gilbert gülümsedi. Sevgili çocuğum, çok eğlenceli bir tavır takınıyorsun. Bana güvenmiyor musun? Aptalca olduğu müddetçe her tür eğlenceli şeye atılacak biriymişim gibi bakıyorsun bana. Seni saraydan ben çıkarttım.
Biliyorum, seni dinlemek için can atıyorum.
Dinle o zaman. 20 yıldır tiranlardan kaçmak için fırsat kolluyordum. Eğer sıradan bir vatandaş olsaydım bunu çok daha önce yapabilirdim. Ama soylu bir ailede doğmak gibi bir lanetim olduğundan sürekli halkın gözü önündeydim. Öte yandan bir Hinriad olarak doğmasaydım, hanın taç giyme törenine de davet edilmez ve bir gün onu yok edecek sırra asla denk gelmezdim.
Devam et dedi delikanlı.
Rodya'dan Tiran'a giderken bir Tiran savaş gemisi kullandık. Buna benzeyen bir gemiydi diyebilirim fakat daha büyüktü. Yolculuğumuz olaysız geçti. Tiran'da kaldığım süre boyunca bazı eğlenceli şeylere rastlasam da orada bir olay yaşamadım. Ama geri dönüş yolculuğumuz sırasında bize bir meteor çarptı.
Ne?
Gilbert bir elini havaya kaldırdı. Bunun olanaksız bir kaza olduğunu farkındayım. Uzayda, hele hele yıldızlar arası uzayda meteorlara rastlama oranı o kadar düşük ki bir uzay gemisine çarpma ihtimalleri önemsenmeyecek kadar az. Ama böyle şeyler oluyor, biliyorsun, bize olduğu gibi. Çarpan meteorun boyutu bir toplu iğne başı kadar olsa bile, ki çoğununki öyledir, en ağır zırhlı olanlar dışında bütün gemilerin gövdesini delebilir.
Biliyorum dedi Byron. Momentumlarıyla alakalı ona da kütleleri ve hızları sebep oluyor. Hızları kütlelerinin küçüklüğünü fazlasıyla telafi ediyor. Sanki sınıftaymış gibi somurtkan bir biçimde ve ezbere konuşuyordu. Derken kendisini Artemisia'ya kaçamak bakışlar atarken yakaladı.
Genç kız Gilbert'ı dinlemek için bir koltuğa oturmuştu ve o kadar yakınında duruyordu ki neredeyse birbirlerine temas ediyorlardı. Byron saçları biraz dağılmış olsa da kızın profilden çok güzel göründüğünü düşündü. Küçük ceketini giymemişti ve aradan 48 saat geçmesine rağmen kabarık bluzu hala beyazlığını ve kırışıksızlığını koruyordu. Bunu nasıl başardığını merak etti.
Eğer Artemisia davranışlarına çeki düzen verebilseydi yolculuk harika geçerdi diye düşündü. Sorun bugüne dek kimsenin genç kızı münasip bir şekilde kontrol altına almış olmamasıydı, hepsi bu. Babasının öyle bir şey yapmadığı kesindi. Arta canı ne isterse yapmaya fazla alışkındı. Bir soylu olarak doğmamış olsaydı çok tatlı bir yaratık olabilirdi. Kızı münasip bir şekilde kontrol altına aldığını ve kendisini takdir etmeyi öğrettiğini hayal etmeye başlamıştı ki Artemisia başını çevirip delikanlının bakışlarına sakince karşılık verdi. Byron gözlerini kaçırıp dikkatini hızla Gilbert'a yöneltti. Birkaç cümleyi kaçırmıştı.
Geminin ekranının neden bozulduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Cevabını hiç kimsenin bilemeyeceği o tür şeylerden biri bu. Her neyse meteor geminin ortasına çarpmıştı. Çakıl taşı büyüklüğündeydi ve gövdeyi delerken yavaşladığı için öteki taraftan çıkmamıştı. Eğer öyle bir şey yapsaydı gemilerin gövdesi çabucak yamanabildiğinden bize çok az zarar vermiş olurdu. Lakin bunun yerine kumanda odasına daldı, karşı duvardan sekti ve durana kadar odanın içerisinde hızla dolaştı. Bir dakika bile sürmemişti. Fakat dakikada 100 kilometre hızla hareket ettiğinden odada yüzlerce kez çaprazlama sekmiş olmalı. Her iki mürettebat da delik deşik olmuştu. Bense hayatta kalmamı, yalnızca o sırada kameramda olmama borçluyum. Meteor geminin gövdesini deldiği sırada çıkan küçük metalik sesi işittim. Ardından duvarlardan sekerken çıkardığı gürültüyü ve iki mürettebatın kısa süren korkunç çığlıklarını duydum. Soluğu kumanda odasında aldığımda her yer kanla ve kopmuş et parçalarıyla kaplıydı. Daha sonra olanları hayal meyal hatırlıyorum ama hepsini yıllar boyunca kabuslarımda an be an tekrar yaşadım. Dışarı sızan havanın soğuk sesi beni meteor deliğinin olduğu yere yönlendirdi. Üstüne metal bir disk yapıştırdım ve hava basıncı sayesinde düzgün bir mühür elde ettim. Hafifçe hırpalanmış küçük uzay çakılını yerde buldum. Dokunduğumda çok sıcak olduğunu fark ettim ve bir somun anahtarıyla vurup onu ikiye böldüm. İç kısmı havayla temas eder etmez buz tuttu. Hala uzay sıcaklığındaydı. Her iki cesedin bileğine birer kablo bağladım, kabloları da bir çekim mıknatısına. Sonra da basınç odasını kullanarak onları dışarı attım ve mıknatısların geminin yüzeyine yapışırken çıkardığı metalik sesi işittim. Buz kesip kas katı olan cesetlerin nereye gidersem gideyim gemiyi takip edeceğini biliyordum. Anlıyorsunuz ya, Rodya'ya döndüğüm zaman onları benim değil, bir meteorun öldürdüğünü kanıtlayabilmek için bedenlerine ihtiyacım vardı. Peki ama nasıl dönecektim? Oldukça çaresiz durumdaydım. Gemiyi kullanabilmemin bir yolu yoktu ve yıldızlar arası uzayın derinliklerindeyken hiçbir şey denemeye cesaret edemezdim. Uzayaltı iletişim sistemini kullanmayı bile bilmiyordum. O yüzden SOS sinyali de gönderemedim. Tek yapabildiğim geminin rotasını izlemesine izin vermekti.
Ama öyle bir şey yapmadın değil mi diye sordu Byron. Gilbert'ın tüm bunları sırf romantizm olsun diye ya da kendince bir sebepten ötürü uydurup uydurmadığını merak ediyordu. Peki ya hiper uzay sıçramaları? Sıçrama yapmış olmalısın yoksa şu anda burada olamazdın.
Bir tiran gemisi dedi Gilbert. Kontrolleri bir kez ayarlandıktan sonra otomatik olarak sınırsız sayıda sıçrama yapabilir.
Delikanlı ona inanmazlıkla baktı. Bu adam onu aptal mı sanıyordu?
Uyduruyorsun dedi. Hayır uydurmuyorum. Savaşları kazanmalarını sağlayan o kahrolasıca askeri gelişmelerden biri de bu. Kendi gezegenlerini hem nüfus hem de kaynak açısından yüzlerce kez geride bırakan 50 dünyayı sadece çelik çomak oynayarak yenmediler. Evet, hepimizle teker teker savaştılar ve içimizdeki hainleri ustalıkla kullandılar. Ama askeri anlamda da su götürmez bir üstünlükleri vardı. Taktiklerinin bizimkilerden iyi olduğunu herkes biliyor ve bunun sebebi kısmen otomatik sıçrama yapabilmeleriydi. Bu sayede gemilerinin manevra kabiliyetini muazzam derecede arttırabiliyor ve bizden çok daha ayrıntılı savaş planları yapabiliyorlardı. Bu tekniğin en iyi korunan sırlarından biri olduğunu itiraf etmem gerek. Kanemichi de mahsur kalmadan tiranların gemilerine nahoş isimler vermek gibi berbat bir adetleri var. Gerçi psikolojik anlamda iyi oluyordur sanırım ve bunun gerçekleştiğini kendi gözlerimle görmeden önce benim de bundan hiç haberim yoktu. Geminin otomatik olarak sıçradığını kontrollere elimi dahi sürmeden izledim.
Yani bu geminin de aynı şeyi yapabileceğini mi kastediyorsun?
Bilmiyorum. Ama yapabiliyorsa buna hiç şaşırmam.
11. ayrımın sonu. Sayfa 123.